Kutsal İsyan 3, 13. ayrım, sayfa 201. Akhisar eşrafı birer ikişer görünmüştü. Hakim ve bütün memurlar da zaten daha önce Ethem Bey ile kaymakamın karşısında el bağlamışlardı. Fesli, setre, pantolonlu, abani sarıklı, genç, yaşlı eşrafın ardınca halk da kabuğundan çıkmış meydana dökülmüştü. Halk toplandıktan sonra kaymakam şöyle konuştu. Muhterem kaza halkı ve bilhassa muhterem eşraf ve ileri gelenler. 61. Tümen Kumandanı hala Yunanlılarla milislerin çarpıştığı Soma ve Bergama cephesinden bize temsilci ve teşkilatçı olarak Ethem Bey'i göndermiş. Bütün vatan düşmana karşı harıl harıl teşkilat yapmaya çalışıyor. İtiraf etmeli ki bizim kazamız bu hususta geri kalmıştır. Fakat zararın ne yanından dönülse kârdır. Şimdi sözü Ethem Bey'e veriyorum. O size gerekeni anlatacak. Ethem Bey görenler üzerinde uzun boylu, iri parlak ve zeki gözleriyle ilk anda etki yapan ve bir de çete kılığına bürünmüş kişiliğiyle ileri çıkarak konuşmaya başladı. Muhterem Akhisarlılar, ben de buraların çocuğuyum. Çok uzaklardan gelmedim. Belki içinizde beni, babamı ve kardeşlerimi tanıyanlar da bulunacaktır. Fakat mesele bu değildir. Bütün eli silah tutan herkesin düşmanla vuruşmak için meydana atılacağı gündür. Ben size 61. Tümen Kumandanı Miralay Kazım Bey'in selamını getirdim. Buralarda onun tuttuğu cephenin içindedir. Benim şimdiye kadar düşmanın yaptığı canavarlıklar hakkında uzun uzadıya konuşmam gerekmez. Hepiniz bunları işitmişsinizdir. Türk halkı kendi kendini korumaya ve kurtarmaya çalışmadıkça hiçbir mucizenin kendisini kurtaracağını beklememelidir. İşte padişah da sadrazam da bizi bırakıp düşmanla el ele verdi. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Namussuzu'nun gönderdiği tamimlerin halkı nasıl aldattığını sizler de yakından biliyorsunuz. Muhterem eşraf, halk sizin sözünüzü dinler, sizi büyüğü sayar. Bunun için sizler ön ayak olup süratle Reddi İlhak Cemiyeti'ni kurmalısınız. Düşman çekilip gitti ama yine gelecektir. Burada yalnız ve uzak kaldığından gitmiştir. Ayvalık'ta, Ödemiş'te, Bergama'da halk ve nizami kuvvetler karması Kuvayi Milliye düşmana dur demesini bilmiştir. Yörük Ali Efe, Sultanhisar'da Malkoç Köprüsü'nü koruyan bir bölük tutarındaki düşman kuvvetini bir baskın yaparak kurşundan geçirdi. Bütün şaşkına dönmüş yiğitler uykusundan uyanıyor. Çiftesini, eski kılıcını, martinini, mavzerini eline alan babasının evine gider gibi rahatça ilerleyen düşman kollarının karşısına dikiliyor. Eşraftan biri bu ara terini silmek üzere duraklayan Ethem Bey'e karşılık vermek üzere ilerledi. Bu belediye reisi Ali Bey'di. Ethem Bey dedi, bizler de her şehir ve kasaba halkı gibi daha önceleri şaşkın haldeydik. Sanıyorduk ki Yunan bayraklarıyla tuz ve ekmekle düşmana karşıcı çıkar. Onu memleketimizi işgale çağırırsak yağmadan ve ölümden kurtulacağız. Fakat az zamanda düşmanın ne kahpe bir düşman olduğunu İzmir'de ve daha başka yerlerde yaptıklarıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Biz de siz gelmeden önce bir teşkilat kurmak kararına varmış bulunuyorduk. Sizin geldiğinizde çok iyi oldu. Hiç olmasa bu teşkilatı bugünden tezi yok hemen yapıveririz. Çok geç kaldık. Bizi himaye edecek bir kumandan da elimize geçmişken boş durarak Allah'tan belamızı mı isteyeceğiz? Yalnız bir şey var. Biliyorsunuz ki burası sapa bir yerdir. Eskiden beri burada ne bir askeri teşkilat ne de esliha deposu vardı. Bu yüzden elimizde av tüfeklerinden başka bir şey yok. İnşallah kumandanlığın da yardımıyla karınca kararınca biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ali Bey bunları söyledikten sonra şunları ekledi. Muhterem Ethem Bey, bakınız, bizim reddi işgal heyetimiz daha önceden hazırlanmış gibidir. Ulemadan Hafız Mehmet Said, halktan Mehmet Nuri, Müderriszade Süleyman, Musazade Rıza, ahaliden Hafız Osmanoğlu Hasan, Müderriszade Mehmet Efendiler, Akhisar reddi işgal heyetinin namzetleridir. Ethem Bey buna sevinmişti. Demek ki eşrafın ve memurların düşüncelerinde Albay Bekir Sami Bey'e ettikleri oyundan beri epeyce değişiklik olmuş, yola gelmişlerdi. 15 Haziran 1919 günüydü. Akhisar'ın üstünde masmavi bir gökyüzü vardı. Tek tük pamuk yığınlarına benzeyen yığın bulutları bu mavilik üstünde yorgun ve dalgın ilerliyordu. Kasabadaki evlerin ve dükkanların önlerinde iri, çok iri gelincikler halinde Türk bayrakları sallanıyordu. Mavi, beyaz, haçlı Yunan bayrakları bir kara düş gibi kasabayı kaplamış, sonra birden yok olmuşlardı. Bugün Akhisar düşmanla savaşmak için Reddi İşgal Cemiyeti'ni kurmuştu. Yüzlerce silah gizlendikleri yerden güneşe çıkıyor, silinip parlatılıyordu. Doğa kasabayı kaplayan Türk bayraklarının tatlı kırmızılığı ile yarışmak için bütün ovaya ateş renkli gelincikler püskürmekteydi. Karanlık odada aydınlık insanlar. Büyüklük odur ki memleket için halkı mefkure ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Atatürk. Mustafa Kemal daha bir gün önceden alarm vermişti. Ertesi sabah 12 Haziran 1919'da Ankara'dan bir yaylı arabayla ve gizlice yola çıkmış olan en değerli iki arkadaşı Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa Amasya'ya varmış olacaktı. Bunun için yurtsever Amasya halkının onları Mustafa Kemal ve arkadaşları başta olmak üzere Kuş Köprü'den öteye giden yol üzerinde karşılaması gerekiyordu. Hamidiye kahramanıyla Ali Fuat Paşa'nın kişilikleri üstüne bilinen yiğitlik destanları kulaktan kulağa yayılmıştı. Şimdi sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Amasyalılar bu yeni kahramanları görmek için can atıyordu. Rauf Bey'in daha 5-6 yıl önce açık denizlerde bütün dünyanın gözlerini kamaştırırcasına yazdığı altın destan hala unutulmamıştı. Ali Fuat Paşa'nın kolordularındansa askerlik ve yedek subaylık yapmış kimseler Amasya'da eksik değildi. Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'i Havza'ya çağıran şifre telgraf şöyle diyordu. Telgrafınızı öğleden sonra 7'de aldım. Refikinizle ve zat-ı alinizle görüşmekliğimiz fevkalade mühim ve elzemdir. Ancak benzin fıktanı beni buraya bağlamıştır. Osmancık'a kadar zahmet fedakarlığını göze aldıktan sonra Havza'ya kadar uzanmanızı ve mümkünse yarın yola çıkmanızı hassaten rica ederim. Hareketinizin ve Havza'ya ne vakit vasıl olabileceğinizin işarını makine başında muntazırım. Refet ve Hamit Beyleri de davet edeceğim. Osmancık'ta katil lüzum olmadıkça zat-ı alinizin de hüviyetiniz hakkında kimseye malumat vermemenizi muvafık buluyorum. Gözlerinizden öperim ve hasretle muvasalatınızı intizar ederim. Tam Havza'ya doğru yola çıkılacağı sırada İstanbul'dan Rauf Bey'in Arif Bey adlı bir arkadaşı da çıka gelmiş. Onu da beraberlerine almak zorunda kalmışlardı. Arif Bey bir maliye müfettişiydi. İstanbul'dan yeni haberlerle yüklü gelmişti. İstanbul bırakıp çıktıkları günden beri daha kötü bir duruma düşmüştü. Damat Ferit Paşa hükümeti büsbütün İngilizlerin kuklası haline getirmişti. Aydın yürekli İstanbul halkı artık bu devlet adamı kılığındaki paçavraların iç yüzünü anlamaya başlamıştı. Padişahın tahtını ve tacını kurtarmak pahasına milletin hürriyeti, namusu, şerefi ve geleceği oyuna sürülüyordu. 8 Mayıs 1919'da toplanmış olan saltanat şurasında kimi delegeler İngiliz himayesini isteyecek kadar küçülmüş ve alçalmışlar, milli bilinçle konuşmak isteyenler de damat Ferit Paşa'nın gücüyle susturulmuştu. Türkçesi zavallı İstanbul, gemi azıya almış vatansızların elinde en kara günlerini yaşamaya başlamıştı. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal ile buluşmak üzere Havza'ya doğru yola çıkarken 20. Kolordu'yu sonradan Bolu isyancılarının şehit ettiği değerli asker Yarbay Mahmut Bey'e emanet etmişti. Mahmut Bey Kolordu'nun 24. Tümen Kumandanı'ydı. Elini sıkıp arabaya binen kumandanına "İnşallah hayırlı haberlerle dönersiniz paşam." demişti. Önemli herhangi bir şey olunca hemen kumandanına haber verecekti. Ankara, damat Ferit Paşa'nın ve İngilizlerin türlü oyunlar oynamaya heveslendikleri bir meydan haline gelmişti. Ali Fuat Paşa'nın nasıl bir demir leblebi olduğunu anlamışlardı. Onu ve kolordusunu zararsız bir hale getirmeyi düşündükleri de açıktı. Vali Muhittin Paşa'nın her türlü davranışı kontrol altına alınacaktı. İstanbul hükümetinin Ankara'da en kuvvetli kozu Muhittin Paşa'ydı. Yeni Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey ona el atabilir, tatsız olaylara sebep olabilirdi. Ali Fuat Paşa'nın bu korkusunun da yersiz olmadığı sonradan anlaşılmıştı. Sungurlu, Çorum, Merzifon yolunu daha uygun bulunan Ali Fuat Paşa, yaveri İdris Çora'nın aldığı tertibat sayesinde arızasız olarak Havza'nın birkaç kilometre güneyindeki Çeltik Boğazı'na dek sokulmuşlardı. Takvim 1919 yılı Haziran'ın 18'ini gösteriyordu. Yolcular burada şaşırıp kalmışlardı. Bu değirmenlerdeki konak noktası subayı Mustafa Kemal'in birkaç gün önce Amasya'ya geçtiğini söylemişti. Burada bir karara varmak gerekiyordu. Kendileri orada kalarak İdris Çora'yı Havza'ya gönderdiler. Yaver oradaki telgrafhaneden Mustafa Kemal ile görüşecek ve durumu anlayarak dönecekti. Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'in Havza'ya girmemesini gerektiren küçük tehlikeli bir neden vardı. Havza Fransız askerlerinin elindeydi. Herhangi bir tehlikeye dönüşebilirlerdi. Yaver Amasya'da bulunan Mustafa Kemal ile bağlantı kurmuş ve geri dönmüştü. Mustafa Kemal konukları dört gözle Amasya'da bekliyordu. Posta müdürünün yardımıyla bu işte olup bitmişti. İdris Çora Bey'in telgrafla aldığı yeni haberler şunlardı. Merkezi Konya'da bulunan 3. Ordu Müfettişliği, 2. Ordu Müfettişliği, 9. Ordu Müfettişliği de 3. Ordu Müfettişliği olmuştu. 2. Ordu Müfettişi sonradan Harbiye Nazırlığını kabul ederek milli savaş saflarından kaçan Mersinli Cemal Paşa idi. Ali Fuat Rauf Bey ve arkadaşları o geceyi değirmenin en yüklü havasını soluyarak geçirdiler. Gece yolculuğu çok tehlikeliydi. Tırnakları vahşetle bilenmiş her türlü zararlı insan geceye dökülüyor, akıtacak kan, vuracak para, yakacak ev arıyordu. Çok tedirgin bir gurbet yolcusu uykusu uyudular. Su şarıltısı ve kuş sesleriyle uyanarak hemen yaylaya bindiler ve bozuk düzen yollardan Amasya'ya yollandılar. Biraz ileride Mustafa Kemal'in ünlü Benz otomobilinin kendilerine doğru geldiğini görünce sevindiler. Otomobil de atlı arabadan hızlı gitmiyordu ama ne de olsa otomobildi. Amasya'ya yaklaştıkça seçkin yolcular doğanın burada yarattığı güzellikleri büyük bir tatlı seyretmeye başladılar. Yeşilırmağın bir kolu boyunca uzanan elma bahçelerine, ırmaktan bir sıra teneke kaplarla su alan bostan dolapları bir teviye gıcırtıları ile havayı doldurarak durmadan su boşaltıyorlardı. Bu su elma bahçelerinin derinliğince açılan arklar boyunca gidiyor, yetişmeye başlayan elmaları suya boğuyordu. Konukları Amasya'nın giriş yerinde gerçekten büyük bir karşılayıcı yığını bekliyordu. Davayı çok çabuk kavrayan Kadir Bilir Amasyalılar, Türkiye'nin bu iki büyük adamını kendilerine uygun bir önemle karşılamaya çıkmışlardı. Mustafa Kemal güler yüzüyle hepsinin önünde dikilmiş, onları bekliyordu. Bütün şehir halkı, çoluk çocuk oradaydı. Rauf Bey İstanbul'dan yola çıktığından beri genel olarak hep gizli insanlara gözükmemeye çalışarak yol almıştı. Bu gerçi kendisine zengin bir serüven duygusu veriyorsa da onu kendi öz yurdundan bir kaçak gibi geçiren talihine de için için sövüp sayıyordu. Bunca millet hizmetini en sonunda sevgili memleketinin aziz toprakları üzerinde bir mapushane kaçkını gibi gezmek için mi yapmıştı? İşte en sonra kendilerini anlayan, kendilerinden olduğu gözlerinden, sevinçlerinden okunan bir yurttaş yığınıyla karşılaşmışlardı. Akdeniz akıncılığından döndüğünde Çanakkale'de ve İstanbul'da da böyle karşılanmıştı. Demek ki Mustafa Kemal Amasya'yı yerinden oynatacak sihirli manivelayı bulmuştu. Bu sevindirici bir şeydi. Demek ki düşman istilasından en uzak Türk şehirleri bile uyanıktı. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'e sarılıp öperken "Sizleri zahmete soktuk fakat buluşmamız çok iyi oldu." dedi. Sonra Amasya Müdafaa-i Hukuk Heyeti üyeleri, Amasya'nın ileri gelenleri, genç, yaşlı, yeni konukların ellerini sıktılar. Amasya, Mustafa Kemal'le karargah arkadaşları gibi onları da candan bir sevgiyle bağrına basmıştı. Günlerce süren yol yorgunluğu, uykusuzluk, toz, duman, en sonra bitecek, çok şükür, biraz dinlenebileceklerdi. İlk dost bir şehirde sere serpi uzanıp uyuyabileceklerdi. Ne yazık ki bu olmadı. Konuklar Amasya'nın üstünde Saraydüzü denen yerde kurulmuş kışlanın kumandanlık dairesinde konuk edildiler. Henüz soyunup dökülmeye vakit bulmadan Amasya ileri gelenleri bastırdılar. Bu hoş beş, bu hoş geldin ziyaretleri akşama dek sürdü. Mustafa Kemal'le bütün isteklerine rağmen bir tek söz edemediler. En sonra Amasya'nın erken gelen karanlığı bu ziyaretlerin arkasını aldı. Amasya'nın önünde ve ardında sanki söyleşmek için karşı karşıya bağdaş kurmuş iki deve benzeyen iki yüksek dağı hemen Yeşilırmak Vadisi'ni karanlıkta doldurmuştu. Bütün bu ihtilalciler kalabalığı akşam yemeğini yan yana konmuş ve uzatılmış bir masanın başında yediler. Havadan sudan konuşulup duruluyordu. Sanki Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahının başına tahtını yıkacak olanlar bununla değildi. Yemek uzun sürmüştü. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa en sonra baş başa kaldılar. Dinamik güç onlardı. Bütün ötekiler figürandan ileri geçmiyordu. Yalnız bu baş başa konuşmada eksikliği sezilen iki kişi vardı. Biri Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, öbürü de şimdi Samsun'daki tümenin başında bulunan 3. Kolordu Kumandanı Albay Refet Bey'di. Üç ihtilacı şimdiye dek az çok bildiğimiz sorular üzerinde bir daha konuşuyorlardı. Kesin karara vardıktan sonra bu düşünceleri gürültülü bir bomba gibi yurdun uyuşuk havası üzerine atacaklardı. Onlar konuşurken odaya yalnız Albay Kazım Bey girip çıkıyor, yazı işlerine bakıyordu. Ara sıra Kurmay Binbaşı Hüsrev Gere de "Bey çok yakışıklı bir subay, içeri girip çıkıyor, Mustafa Kemal'in verdiği kimi emirleri yerine getiriyordu." İlkin söze başlayan Mustafa Kemal, Galata rıhtımından ayrıldığından beri geçmiş olan irili ufaklı olayların hikayesini bir çırpıda anlatıvermişti. Bu orada mülki ve askeri birçok makamla haberleşmişti. Ondan sonra söz alan Rauf Bey, Batı Anadolu'nun psikolojik durumunu anlatmış, ötekiler bundan heyecanlanmıştı. Batı Anadolu halkı önde yol gösteren oldukça her an mukavemet örgütleri kurup savaşa atılmaya hazırdı. Albay Bekir Sami Bey ile Albay Kazım Bey Batı Anadolu'nun kahramanlık ateşini üfleyip hazırlamaya çalışıyorlardı. Zeybekler dağdan inmiş, düşmanla vuruşmak için altın bir parmağın işaretini bekliyordu. Nazilli'de demirci Mehmet Efe, Bandırma'da Ethem Bey ve kardeşleri meydana atılmak için hız almaktaydılar. Artık uyanmak, atılmak, vuruşmak için gözlerini ovuşturan bu yiğit halkı, bu kahraman milleti daha çok sallantıda bırakmamak için hızlı kararlar verip ortaya şimşek gibi sloganlar atmak gerekiyordu. Bu duruma göre bütün sorumluluk aydınlardaydı. Ali Fuat Paşa, Mersinli Cemal Paşa ile Mustafa Kemal de Kazım Karabekir Paşa ile haberleşecek ve onların düşüncelerini anlayacaklardı. Böylece iş daha çok hızlandırılmış olacaktı. Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey de kararın bildirileceği daha birçok yerlere gidecek, mektup ve telgrafları ertesi gün akşama dek yetiştirmeye çalışacaktı. Ali Fuat Paşa hemen ertesi gün Mersinli Cemal Paşa'yı makine başına çağırarak durumu bildirdi. Cemal Paşa üçlerin kararına candan ortak olduğunu bildirmişti. Bununla da kalmamış, Konya'yı işgal etmiş olan İtalyanlardan silah ve cephane edinerek halka dağıtabileceğini ve böylece bir milis meydana getirebileceğini de vaat etmişti. Kazım Karabekir Paşa ile haberleşen Mustafa Kemal de aynı sonuca varmıştı. O da bu kararları candan onaylıyor, yalnız kongre işinde ortaya kimi düşünceler atıyordu. Sivas'ta toplanması düşünülen genel kongre Erzurum'da toplanmalıydı. Sivas Orta Anadolu sayılırdı. Orası için henüz acele bir istila tehlikesi yoktu. Erzurumsa topun ağzındaydı. İngiltere bütün bu bölgeyi Büyük Ermenistan'a peşkeş çekmek niyetindeydi. Lord Curzon ile Lloyd George'un kararları böyleydi. Bunun için ilk halk ayaklanış gösterisinin Erzurum'da yapılması gerekiyordu. Bunun adı da Velayat-ı Şarkiye Kongresi olmalıydı. Böyle bir ad altında bir savunma örgütü kurulalı çok olmuştu. Böylece en tehlikeli alan haline gelen doğuda başlayan kurtuluş davranışı yavaş yavaş batı bölgemize doğru yayılırdı. Erzurum Kongresi hazırlanmaktaydı. En uzak vilayetlerden dahi delegeler yola çıkmıştı. Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in de Erzurum Kongresi'ne yetişmesi Kazım Karabekir'ce dileniyordu. Mustafa Kemal ile Rauf Bey Erzurum Kongresi'ne katılmayı hemen benimsediler. Yalnız bir noktada Mustafa Kemal'in içine bir kurt düşmüştü. Bu ileride doğacak anlaşmazlıkların pek küçük, mini mini bir çekirdeği ise de ne de olsa düşündürücüydü. Kazım Karabekir'in düşüncesi üzerinde dertleşmek gereksinimini duyan Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa'ya şöyle dedi. Erzurum'dan böyle bir cevap alacağımı tahmin etmiştim. Yanılmamışım. İstanbul'da kendisiyle görüştüğüm zaman Şark'ta muhtelif namlar altında toplanmış olan teşekkülleri birleştirerek Erzurum'da bir mukavemet merkezi yaratılmasının ve milli bir Türk hükümetinin esaslarını kurarak yine buradan harekete geçilmesinin isabetinden bahsetmişti. Oysa memleketi Şark ve Garp diye ikiye ayırmak doğru değildir. Vatanı bir kül olarak mütalaa etmeli, kurtuluş için umumi çareler aramalıdır. Verilen kararlara Kazım Karabekir Paşa'nın istediklerini de ekleyerek Amasya Mukarreratı adı altında şöyle bir ihtilal beyannamesi meydana getirdiler. 1. Vatanın tamamiyeti ve milletin istiklali tehlikededir. Hükümeti merkeziye ihtilaf devletlerinin tesir ve murakabası altında bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin icabatını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi mağdum tanıttırıyor. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaziyetini derpiş etmek ve sadayı hukukunu cihana işittirmek için her türlü tesir ve murakebeden azade bir heyeti milliyenin vücudu elzemdir. Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzuyu milli üzerine bilvücuh Sivas'ta milli bir kongrenin şerian inikadı takarrur etmiştir. Bu maksatla tekmil vilayata Osmaniye'nin her livasından fırka ihtilafatı dikkat nazarına alınmaksızın muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar zatın süratle yola çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir milli sır halinde tutularak dağdağıya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası. 2. Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması mukarrer kongre için mezkür vilayetlerin müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinden müntehap azalar zaten Erzurum'a müteveccihen yola çıkarılmışlardır. O vakte kadar vilayat-ı sairemizin mürahhasları da Sivas'a vasıl olabileceklerinden Erzurum Kongresi'nin azası tensip edeceği zamanda umumi toplantıya iştirak etmek üzere Sivas'a hareket edecektir. 3. Yukarıdaki mevada göre müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından vesair suretlerle intihap edilecektir. 4. Bu mukarreratın tatbikine 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Esbak Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey, 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, 13. Kolordu Kumandanı Vekili Miralay Cevdet Bey, 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey, Canik Mutasarrıfı Hamit Bey, 2. Ordu Müfettişi Ferik Cemal Paşa, 12. Kolordu Kumandanı Miralay Selahattin Bey, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Bursa'da 17. Kolordu Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey, Edirne'de Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey ve diğer bazı mülki ve askeri mühim zevat tarafından çalışılacaktır. Bundan başka Sadri Esbak, Müşir Ahmet İzzet Paşa, Nafia Nazırı Ferit Bey ve Ayan Azası'ndan Ahmet Rıza Bey gibi zevatın fikir ve mütalaları alınacaktır. 5. Reddi ilhak ve müdafaa-i hukuku milliye cemiyetlerinin verecekleri telgrafların yalnız telgrafhanelerde kabul edilerek çekilmemesi Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'nden tamim edilmiştir. Bu husus sureti katiyede reddedilerek muhaberatın behemehal serbestçe temini için tezahüratta bulunularak muhaberat temin edilecek ve temin edilinceye kadar tezahürata devam olunacaktır. 6. Teşkilatı askeriye ve milliye hiçbir suretle ilga edilmeyecektir. Kumanda hiçbir surette terk ve ahara tevdi olunmayacaktır. Vatanın herhangi bir tarafından yeniden vaki olacak düşman işgal harekatı umum orduyu alakadar edecek ve hasıl olan vaziyete nazaran müdafaa-i memlekete müştereken tevessül olunacaktır. Bu sebeple kumandanlar derhal birbirlerini haberdar edeceklerdir. Esliha ve mühimmat katiyen elden çıkarılmayacaktır. Üçler 21 Haziran 1919'da Amasya'da son toplantılarını yaptılar. Yine Amasya'nın çıplak kaya yığınlarından başka bir şey olmayan dağları küçük şehri koyu bir karanlığa gömmüştü. Memleket hastanesinin bir ucuna iliştirilmiş, önden küçük bir tek pencereli işe yaramaz bir yer odası, ihtilalci üç mavi gözlü adama baş başa son kez görüşmek için bir sığınak olmuştu. Bu oda alçak tavanlı, karanlıkça bir odaydı. Gündüzün bile önünde yaprakları çırpınıp duran kavak ağaçlarından dökülen gölgelerle loşluğu daha çok artırıyordu. Buradan bakılınca Amasya aşağıda ayaklarının altında kalıyordu. Yeşil ırmağın eteklerini yalayıp geçtiği ve üstünde eski Amasya Kalesi yükselen karşı dağın böğründe akşamın donuk aydınlığı içinde bile eski mağaralar kararıyordu. Bunlar dağın böğründe yontularak açılmış düzgün taş odalardan başka bir şey değildi. Aslında bunlar eski Pontos kralları ve hanedan büyükleri için oyulmuş mezarlardı. Tarihte pek az süren Pontos krallığı bir süre Amasya'yı merkez yapmış ve ordusunu Türk ve Rumlardan meydana getirmişti. Bunun için Merzifon'daki Amerikan Koleji'nde hazırlanan Pontos lejyonları ilk hedef olarak Amasya'ya atılacak ve bu kutsal Pontos şehrini yeniden ele geçireceklerdi. 13. ayrımın sonu sayfa 214.